Kazan kapla onun boranlı durağında neredeyse tek başlarına bütün işleri çevirdikleri zamanları anımsadı. Gençtiler ikisi de, güçleri yerindeydi. Onlardan başka orada kimse tutunamıyor, geldikleri gibi kaçmaya bakıyorlardı. İkisi hangi işe yetişeceklerini şaşırırlardı. İsteseler de istemeseler de her şeye onlar koşacaklardı. İş beklemezdi ki. Şimdi başkalarının yanında neler yaptıklarını anlatsalar gençler alayı alırlardı. Aptallar, ne diye bütün yükü üzerinize aldınız diyerek gülerlerdi yüzlerine karşı. Gerçekten de ne diye katlanmışlardı bu sıkıntılara? Demek ki birilerinin yüklenmesi gerekiyormuş. Bir keresinde kardan tıkanan bir yolu ara vermeksizin 2 gün açmaya çalışmışlar, geceleyin önlerini aydınlatmak için bir lokomotifin farlarından yararlanmışlardı. Bir yandan kar yağıyor, bir yandan rüzgar esiyor, kar yığınlarından birini küredikleri zaman başka bir yerde yenisi oluşuyordu. Hava da öylesine soğuk ki, elleri yüzleri şişmiş. Isınmak için 5 dakikalığına lokomotifin içine giriyorlar, sonra istemeye istemeye gene o berbat işe koyuluyorlardı. Bir ara lokomotif bile tepesinden tekerlerine değin karla örtüldü. Onlarla birlikte çalışan 3 yeni işçi, sarı özek bozkırına ana avrat küfrederek işi bıraktılar. Tutsak gibi çalışamazlarmış, tutsaklara bile dinlenme fırsatı verilirmiş. Sabahleyin bir trene bindikleri gibi uzaklaştılar oradan. Onların yanından geçerken de, "Hey enayiler, aptallığınıza doymayın emi" diye bağırdılar. Adamların böyle bağırmalarının nedeni, o gece işlerinin en kızıştığı sırada Kazan Kap'la aralarında çıkan kavgaydı. Kazan Kap kimseye göz açtırmıyordu. Canları burunlarına gelmişti hepsinin de. Çatacak yer arıyorlardı. Yoruldukları yetmiyormuş gibi bir de tipiyle boğuşmak gerekiyordu. Dört bir yandan saldırıyordu azgın tipi. İnsan nereye sığınacağını bilemiyordu. Lokomotif buhar püskürüyordu ama bu da havayı sislendirmekten başka bir işe yaramıyordu. O tipi de farlarla ortalığı aydınlatmak çok zordu. 3 işçiyle kavga çıkınca bir ikiler çalışmayı bırakmışlar, Kazan Kap'la ikisi bir çift deveyi koştukları tekerleksiz bir arabayla kar taşımaya başlamışlardı. Develerinki can değil mi? Çok geçmeden zavallı hayvanlar da üşüdüler, yoruldular. Demir yolunun 2 yanında kar göğüs hizasına çıkmıştı. Develer durmasınlar diye Kazan Kap önde duraklarından çekiyor, 7 geyi arkada kamçıyla sürüyordu. Böyle didine didine gece yarısını buldular. Artık develerden hayır kalmamıştı. İkisi birden karın ortasına yattılar. Döv, öldür, kalkacakları yok. Ne yapacaklardı şimdi? Hava yatışıncaya dek bekleseler miydi? Fırtınadan korunmak için gelip lokomotifin yanında durdular. Eldivenleri içinde donan ellerini birbirine vurarak 7 gey, "Kazake, lokomotifin içine girelim de boranın dinmesini bekleyelim" dedi. "Havanın değişeceğini mi sanıyorsun? Eskiden nasılsa gene öyle olacak. Nasıl olsa yolu temizleyecek biziz. Onun için oyalanmada küreye yapış. İnsan değil miyiz biz? Hiç soluk almayacak mıyız? Hayır, insan değil, dağ başındaki kurduz. Şu anda inimizde bulunuyoruz. Ah seni engerek. Eğer burada tek başına gebermeye niyetin varsa sen kal da geber." Yedigey böyle diyerek Kazan Kap'ın şakağına bir yumruk indirdi. Bunun üzerine ikisi kapıştılar, birbirlerinin dudağına patlattılar. Eğer o sırada lokomotifin ateşçisi aşağı atlayıp onları ayırmasa ne yaparlardı bilinmez. İşte Kazan Kap böyle bir adamdı. Şimdi böylelerini mumla arasanız bulamazdınız. Gömmeye götürdükleri kişi bu çeşit adamların sonuncusuydu. Birkaç veda sözcüğünden sonra toprağın altında tek başına bırakıp amin demekten başka yapacakları iş kalmamıştı bu az bulunur kişi için. Boranlı Yedigey bir yandan bunları düşünürken, bir yandan da yarı yarıya unuttuğu duaları tekrarlıyor, Tanrı'ya yönelteceği düşünceleri, yakarı sözlerini yerli yerine koymaya çalışıyordu. Çünkü insanın bilincinde başlangıçla sonun, yaşamla ölümün uyuşmazlığını uzlaştıran yalnız bilinmeyen ve görünmeyen Tanrı'ydı. Dualar bu yüzden okunuyordu. Tanrı'ya haykırışımızı işittiremediğimiz, dünyayı insanlar için neden doğmak ve ölmek üzere yarattığını soramadığımız için okuyorduk duaları. Dünyaya geleli beri insanlar yazgılarına bunlarla katlanıyor, yazgılarıyla bunlar yüzünden uzlaşıyorlardı. Duaların hiç değişmemesinin, hepsinde de aynı şeylerin söylenmesinin nedeni insanların boşu boşuna sızlanmalarını önleyip yatışmalarını sağlamasıydı. Yüzyıllardır elden ele dolaşarak perdahlanan altın paralar gibi dualar da sağların ölülerin başında söyledikleri süzme sözlerdi. Atadan oğula kalan bir gelenekti bunlar. Yedigey'in aklına başka şeyler de geliyordu. Tanrı var ya da yok, o başkaydı. Fakat böyle davranması hiç yakışık almasa da insanoğlu canı istediği başı sıkıştığı zaman anıyordu Tanrı'nın adını. İnanmayan bir kişi başı ağrımadığı sürece Tanrı'yı düşünmez diye bir söz vardır. Doğru ya da yanlış, gene de bilmek gerekir duaları. Boran'la Yedigey araçlarla gelen arkadaşlarına dönüp baktı. Ne yazık ki hiçbiri dua bilmiyordu. Öldükleri zaman bunları kim gömecek, teker teker yoklar karıştıkları sırada yaşamın başlangıcını ve sonunu kapsayan sözleri kim söyleyecekti? Elveda yoldaş, unutmayacağız seni mi diyecekler ya da buna benzer bir zırva mı yumurtlayacaklardı? İlçe merkezinde bir gün bir cenaze törenine katılmıştı. Boranlı Yedigey az kaldı şaşkınlıktan küçük dilini yutuyordu. Sanki bir toplantı düzenlenmiş gibi ölünün konulduğu tabutun önüne ellerinde kağıtlarla birkaç konuşmacı çıktı. Ölenin neci olduğu, hangi görevlerde bulunduğu, nasıl çalıştığı, kimlere hizmet ettiği ile ilgili birbirinin tıpkısı sözler söylediler, sonra da müzik çalındı, tabut çiçeklerle süslendi. Konuşanlardan hiçbiri dualardaki gibi insanın varlığıyla yokluğu arasındaki derin anlamı belirtmeye kalkmadı. Sanki o güne değin yeryüzünde kimse ölmemişti, o günden sonra da kimse ölmeyecekti. Zavallılar, kendilerinin ölümsüz olduklarını sanıyorlardı herhalde. Herkesin bildiği bir gerçeğe karşın gene de ölmedi o, ölümsüzlerin arasına karıştı diye haykırdılar konuşmalarını bitirirken. Yedigey, sarı özek bozkırını iyi bilirdi. Devenin sırtında hayli yükseldiği için de ta uzaklara değin görüyor, hangi yöne sapacağını kolayca kestirebiliyordu. Bu durumda ana beyit doğrultusunda yürümek onun için sorun değildi. Arada bir sağa sola dönmesinin nedeni arkadaki araçlara uygun düzlükleri seçmekti. Her şey yolunda gidiyordu. Hiç acele etmedikleri halde yolun üçte birini almışlardı. Boranlı Karanar yürürken tüy gibiydi. Sahibini sarsmıyor, en ufak bir işaretini hemen anlıyordu. Karanar'ın arkasından vagon bağlı traktör, traktörün arkasında da yol kazma makinesi ağır ağır ilerlemekteydi. Fakat ileride onları daha önce akıllarının ucundan bile geçirmedikleri bir durum bekliyordu. Pek inanılır gibi görünmese de sarı özek uzay alanında onları bekleyen, onlarla yakından ilintili bir durumdu bu. O gün Convestia uçak gemisi Büyük Okyanus'ta, Aleut Adaları'nın güneyinde, Vladivostok ile San Francisco'ya tam tamına eşit uzaklıktaki yerinde bulunuyordu. Okyanusun havası değişmemişti. Günün ilk yarısında güneş gene eskisi gibi pırıl pırıl parlıyor, sonsuz enginliği göz kamaştırıcı bir ışıltıya boğuyordu. Havanın herhangi bir değişikliğe uğrayacağı konusunda ufukta hiçbir belirti yoktu. Uçak gemisindeki görevliler büyük bir gerginlik içinde görevlerinin başındaydılar. Geminin iç güvenlik ekibi, uçmaya hazır tepkili uçaklar her an bir tehlike bekliyor gibiydiler. Oysa görünürlerde bu tedirginlik için somut bir neden yoktu. Aslında galaksinin ötesinden bekleniyordu bütün tehlike. Tramplen yörüngesindeki Parite uzay istasyonu aracılığı ile orman göğsü gezegeninden, daha doğrusu oraya gitmiş bulunan dünyalı iki uzay adamından Convestia'ya gelen haberler, ortak yönetim merkezi yöneticilerini ve olağanüstü yetkiyle uçak gemisine inen özel kurul üyelerini tam bir şaşkına çevirmişti. Adamların içine düştükleri şaşkınlık öylesine büyüktü ki, iki taraf ortaya çıkan durumu önce kendi aralarında ayrı ayrı görüşmek, böylece kendi ülkelerinin çıkarlarını ve takınılması gereken tavrı sapladıktan sonra bir araya gelmek kararını aldılar. O güne dek yeryüzünde hiç kimse, evrenin araştırılması tarihinde buna benzer bir keşfi, orman göğsü gezegeninde dünya dışı bir uygarlığın bulunduğu gerçeğini işitmiş değildi. Dünyalı iki uzay adamının galaksimiz ötesindeki bir gezegene gittiği konusunda en gizli yollardan aydınlatılan iki taraf hükümetleri bile olayların nasıl geliştiğini henüz öğrenememişlerdi. Şimdilik yaptıkları bütün iş tam yetkili kurullarının toplanıp aralarında bir karara varmasını beklemekti. Convestia uçak gemisinde benzeri görülmemiş bir sıkı denetim vardı, kimse görevinin başından ayrılamıyordu. Alınan önlemlere göre uçak gemisinin çevresindeki 50 kilometre yarı çapında bir yasak bölgeden içeriye hiçbir gemi giremeyecekti. Ayrıca uçak gemisinin bulunduğu bölgeden geçecek uçaklar da Convestia'ya en fazla 300 kilometre sokulu yollar, Ondan sonra rota değiştirip yollarına öyle gidiyorlardı. İki tarafın katıldığı ortak kurul dağıldıktan sonra Demirurg tasarısını yürüten Sovyet ve Amerikan yöneticileri kendi aralarında toplandılar. O güne dek bilimin dahi bilmediği orman göğsü gezegeninden aktarılan verileri incelemeye koyuldular. Eşit yetkili uzay adamları 1-2 ve 2-1'den gelen bilgiler uzayın akıl almaz uzaklıklarından ulaşıyordu onlara. İlk raporlar gelmeye başlamıştı. Dinleyiniz, dinleyiniz. Bu galaksiler arası yayın dünya için yapılmaktadır. Yayını izleyiniz. Dünyada kendisi de adı da olmayan şeyleri açıklamak bizler için çok güç. Gene de birçok ortak nesne ile karşılaşıyoruz. Orman göğüslüler, insana benzeyen varlıklar, bizler gibi insan hepsi de. Yaşasın dünya evrimi. Evrensel sisteme göre türlerin evrimi burada da işlemiş ve hominitlerden, orman göğüsü türünden güzel bir insan soyu oluşmuş. Dipnot. Hominitler. İnsansılar, ilkel insanlar. Latince. Buradaki insanlar tümüyle esmer, mavi saçlı, tüy gibi ince kaşları ise bembeyaz. Gözlerine gelince yeşile çalan leylak renginde hepsinin gözleri de. Yörünge istasyonumuza yanaştıkları zaman onları önce saydam giysileri içinde gördük. Uzay gemilerinden bize gülümsediler, gelmemizi işaret ettiler. Ve biz bir uygarlıktan öbürüne geçtik. Pervaneli uçuş aygıtı istasyondan ayrıldı. Aygıtın içindeyken hiç hissetmediğimiz bir hızla, ışık hızıyla evrenin derinliklerine daldık. Böylece zamanın akışını yenmiş oluyorduk. Onların gemisinde dikkatimizi ilk çeken ve bizi şaşkına çeviren şey ağırlığımızın değişmeyişiydi. Bunu nasıl elde ettiklerini açıklamamız olanaksız. Rusça ve İngilizce sözcükleri karıştırarak bizi Welcome, Naz Galaktik diye selamladılar. Dipnot. Galaksimize hoş geldiniz. Bu söz küçük bir dil yanlışlığıyla söylenmiştir. Bu sözler üzerine onlarla karşılıklı konuşabileceğimizi daha iyi anladık. Orman göğsü gezegeninden gelen bu yaratıklar 5'i erkek, 1'i kadın, 6 kişiydiler. Kadın erkek hepsinin de boyu 2 metreye yakındı. Esmerlikleri bakımından Kuzey Araplarını andıran bu mavi saçlı insanların kadınları tenlerinin biraz daha açık oluşu ve kadınsı yapılarıyla erkeklerden ayrılıyorlar. Onlarla ilk karşılaşmamızda büyük bir güven duyduk. Erkeklerden 4'ü uçuş aygıtının pilotu, bir erkekle kadın da 2 dünya dilinin uzmanı. Uzay araçlarımız arasında geçen İngilizce ve Rusça telsiz telefon konuşmalarını kaydetmişler, bunları inceleyerek iki dilin sözlüğünü yapmışlar, işleyiş biçimini saptamışlar. Aygıt'ta karşılaştığımız uzmanlar 2500 kadar terim ve sözcük biliyorlardı. İşte bu sözcükler sayesinde anlaşmamız hayli kolaylaştı. Kendi dilleri bizimkilerden çok değişik, yalnız sesleri bakımından İspanyolcayı andırıyor. Pariteden ayrıldıktan 11 saat sonra Güneş sisteminden çıktık. Bizim galaksimizden başka bir galaksiye geçtiğimizin farkına bile varmadık çünkü evrenin dokusu her yerde aynı. Dipnot. Yazar bir yıldızın gezegen ve uyduları ile birlikte oluşturduğu sisteme galaksi adını vermektedir. Belki de o anda evrende öteki yıldız sistemlerinin konumları ve durumları öyle olduğu için uçtuğumuz yöne doğru gitgide aydınlanan kızıllıklar gördük. Bu kızıllıklar evrenin sonsuzluğunda bir ışık seli halinde açılıyor, çevreye yayılıyordu. Geride bıraktığımız uzay boşluğunda bir yüzü aydınlık, bir yüzü karanlık birkaç gezegen geçtik. Evrenin uçsuz bucaksız enginliğinde sayısız yıldızlar, gezegenler deviniyordu. O sırada birdenbire geceden gündüze çıkmış gibi olduk, bizlerin bugüne değin bilmediğimiz bir gökyüzünde ışıldayan büyük, güçlü bir güneşin saçtığı, göz kamaştırıcı, parlak, sonsuz bir ışık seline dalıverdik. Dil uzmanı kadın, şimdi bizim galaksimize girmiş bulunuyoruz. Gözlerinizi kamaştıran ışıklar bizim güneşimizden gelmektedir. Çok geçmeden orman göğsü gezegenine, bizim gezegenimize varacağız dedi. Gerçekten de yeni evrenin çok çok yükseklerinde bizim için yeni olan, onların kavrayıcı adını verdikleri güneşi gördük. Işıklarının yoğunluğu, boyutlarının büyüklüğü bakımından onların güneşi bizimkini kat kat geçiyordu. Evrenin bu bölgesini aydınlatan yıldızın bu özellikleri ve orman göğsü gezegeninde günün 28 saat oluşu, oradaki insanların yaşadıkları ortamda bizimkine göre bir dizi yer dirimsel, yani jeobiyolojik farklılıklar ortaya çıkarmıştır. Biz bunu böyle açıkladık. İncelediğimiz her konu hakkında ayrıntılı bilgileri gelecek bağlantıda ya da pariteye dönüşümüzde ileteceğiz size. Şimdilik birkaç önemli bilgiyi vermekle yetiniyoruz. Orman göğsü gezegeni yukarıdan tıpkı bizim gezegenimizi andırıyor, onun da çevresinde atmosfer bulutları var. Gezegenin yüzeyine 5-6 bin metre kala uçuş aygıtının sorumlusu bizim için özel bir gözlem uçuşu sağladı. Sıra sıra dağlar, tepeleri bir baştan bir başa kaplayan o açık yeşil orman örtüsü görülmeye değerdi. Bu yeşillikler arasında denizler, göller, ırmaklar ışıldıyordu. Yalnız gezegenin kutup bölgelerine doğru bomboş, kimsenin yaşamadığı çöller gördük. Buralarda kum fırtınaları tozu dumana katıyordu. Bizi en çok etkileyen kentler öteki yerleşme merkezleri oldu. Gezegenin doğal güzellikleri arasında yükselen yapı anıtları ve bunların oluşturduğu öbekler orman göğüslülerin kentleşmede ulaştıkları yüksek düzeyi gösteriyor. New York'un Manhattan semti bile bu gezegenin mavi saçlı sakinlerinin kent kurma becerilerinin yanında sönük kalır. Gördüğümüz kadarıyla orman göğüslüler evrende yaşayan akıllı yaratıklar arasında özel bir yer tutsalar gerek. Bu gezegen kadınlarının gebeliği tam 11 orman göğüsü ayı sürüyor. Kendileri insan yaşamı kısalığını en büyük sorun olarak görüyor. Buna ellerinden geldiğince uzatmaya çalışıyorlarsa da ortalama insan ömrü bizimkinden çok fazla, 130 ila 140 yıl arası. Aralarında 200 yıl yaşayanlar bile var. Gezegenin toplam nüfusu 10 milyarı aşmış durumda. Kısa bir gözleme dayanarak mavi saçlı insanların yaşam tarzlarını, uygarlıklarının eriştiği aşamayı sistemli bir biçimde anlatmak hayli güç. O nedenle gezegende bizi en çok şaşırtan şeyleri parça parça anlatmakla yetineceğiz. Bu insanlar güneş, daha doğrusu kavrayıcı enerjisinden yararlanarak ısı ve elektrik elde ediyorlar. Onların enerji santrallerinin yararlılık katsayısı bizim hidroelektrik santralinkilerinden epeyce çok. Daha ilginci, havanın gece ve gündüz ısı farklarından enerji biriktirme tekniği geliştirmişler. Uygarlıkta ilerlemiş olmalarının başka bir göstergesi de iklimi denetleyebilmeleri. Gezegen çevresinde gözlem uçuşu yaptığımız sırada uçuş aygıtının önüne çıkan bulut ve sisleri bir anda ışınlama yöntemiyle dağıtıverdiler. Bundan başka hava akımlarını, deniz ve okyanuslardaki su akıntılarını yönlendirdiklerini de biliyoruz. Aynı yöntemlerle gezegen yüzeyinin sıcaklık, nemlilik derecesini de ayarlayabiliyorlarmış. Bütün bunlara karşın bizim kendi dünyamızda yüz yüze gelmediğimiz bir sorunları var orman göğüslülerin. Adamlar iklimi denetleyip kuraklığı önledikleri, üretimin şimdilik yeterli oluşu dolayısıyla beslenme açığı diye bir sorunları bulunmadığı, o nedenle de dünyamız nüfusunun iki katını rahat rahat doyurdukları halde gezegenlerinin önemli bir bölümünün yavaş yavaş yaşam için elverişsiz bir duruma gelmesini önleyememişler. Bu bölgelerde canlı varlıkların barınması olanaksızmış. Kendileri bu olaya iç kuruma diyorlar. Gözlem uçuşu sırasında gezegenlerinin güneydoğu bölgesinde toz fırtınalarına rastladık. Bu fırtınaları gezegenin derinliklerinden fışkıran, bizim dünyamızdaki volkan püskürmesi cinsinden yavaş yavaş ve yaygın bir ışınma, radyasyon olayı olarak açıkladılar. Korkunç ışınlanma afeti sonucunda gezegenin yüzeyini kaplayan toprağın dokusu bozuluyor, kaya katmanları toprağa dönüşme niteliğini yitiriyormuş. İşte bu yüzden gördüğümüz bölgedeki büyük sahradan daha geniş bir çölün her yıl adım adım genişlediğini öğrendik. Mavi saçlıların üstesinden gelemedikleri bir felaket bu. Gezegenin derinliklerinde oluşan bu olayı denetim altına alamamışlar. Oysa korkunç iç kurumu afetine karşı bütün güçleriyle savaşıyorlarmış, bu alanda büyük paralar harcamışlar, birçok bilimsel araştırma yapmışlar. Orman göğsü gezegeninin bizim ayımız gibi bir uydusu yok. Öte yandan gelip bizim ayı gezmişler, incelemişler. Varsayımlarına göre ay da onların gezegeninde yaşayan türden bir felakete uğramış. Bunu öğrenince içimize büyük bir kaygı düştü. Ay bize çok yakın olduğuna göre böyle bir durumla karşılaşırsak nasıl karşı koyacağız? Olayın bir dış yönü var, bir de iç yönü. Böyle bir felaketle yüz yüze gelecek dünyalılar, her şeyden önce kendi aralarında sürüp giden aykırılıkları bir yana koyup bilimde ilerlemeyi ön plana alabilecekler mi? Çünkü şu durumda orman göğüslülere kıyasla gerek düşünce gerekse teknik alanlarında çok geriyiz. Şimdi orman göğüslülerin gezegeninde bütün bilim çevrelerinde yaygın bir tartışma konusu var. iç korumanın gizlerini çözme üzerine araştırmalar yoğunlaştırılarak ileride karşılaşacak felaket durdurulmaya mı çalışılmalı, yoksa evrende onlar için uygun başka bir gezegen bulunup bütün orman göğsü gezegeninde yaşayanlar kitle taşımacılığıyla oraya götürüldükten sonra aynı uygar yaşam orada mı sürdürülmeli? Şimdilik hangi gezegene göz diktikleri belli değil. Bu bir yana, üzerinde yaşadıkları gezegen onların daha milyonlarca yıl barınmalarına elverişli. İşte bizi asıl şaşırtan da bu. Gezegen halkı sanki tehlikeyle bugün karşı karşıyaymış gibi çok çok uzaklarda gözüken bir afeti şimdiden önlemeye çalışıyorlar, şimdiden eyleme geçiyorlar. İnsan bu adamların kafasından benden sonra tufan gibi alçakça bir düşüncenin geçip geçmediğini merak ediyor. Ne yalan söylemeli, bütün gezegenin yıllık gelirinin önemli bir bölümünün yeraltının iç kurumasını önleme masraflarına ayrıldığını öğrenince bizim aklımızdan buna benzer düşünceler geçti, böyle düşündüğümüz için de kendimizden utandık. Bilim adamları yavaş yavaş ilerleyen çölün çevresine binlerce kilometre uzunluğunda önlem engelleri dizmeyi tasarlıyorlar. Bize anlatılanlara göre çölün dört bir yanında sıra sıra çok derin kuyular açılacak, bu kuyulara asılınacak dayanıklı nötr maddeler gezegenin çekirdeğinde oluşan kurumayı zamanla azaltabilecekmiş. Kendiliğinden anlaşılacağı üzere toplumsal yaşamda insan mantığının eski çağlardan beri çözmeye çalıştığı, yüzyıllardır acısını çektiği olaylar cinsinden orman göğsü gezegeninin insanlarının da düşünsel konularda, moral değerler ve ahlak anlayışında büyük sorunları var. Hangi uygarlık düzeyine erişmiş olurlarsa olsunlar, 10 milyar insanın bir arada sorunsuz yaşayamayacağı gün gibi ortada. Gene de bizi şaşkınlık içinde bırakan durumlarla karşılaştık. Bu gezegende ne bizimki gibi bir devlet, ne savaş ne de savaşacak silah var. Geçmişlerinde belki de savaşmışlar, devletler kurmuşlar, para kullanmışlar, toplumsal ilişkilerin gerektirdiği davranışlar içine girmişlerdir. Fakat şu aşamada devlet kurumu gibi zorlayıcı bir kuruluşu, savaş gibi bir kavga biçimini bilmiyorlar. Dünyamızdaki bitmez tükenmez savaşların kökenine inersek, sonuçta savaş anlamsız bir şey ya da sorunların barbarca çözülüş biçimi olarak gözükmez mi? Orman göğsü gezegeninde insan yaşamı bizimkinden çok değişik temeller üzerinde oturmuş olmalı. Dünyalıların basma kalıp düşünme tarzıyla hangi temeller üzerine oturduğunu görmek öylesine zor ki. Buradaki insanlar gezegen çapında bir ortak yaşam bilincine varmış durumdalar. Bu bilinç düzeyinde savaş bir kavga çeşidi olarak kesinlikle reddedilince ister istemez onların uygarlıklarının evrendeki en ileri uygarlık olduğunu düşünüyorsunuz. Pek olasıdır ki onlar süren ve uzamın, zaman ve vusatın insanın buyruğuna girdiği, böylece akıllı yaratıkların kendilerinin yaşam etkinliklerinin bir aracı olduğu, gezegenlerinde sonsuza dek sürecek yeni yüksek bir yaşam evriminin başladığı bir bilinç düzeyine erişmiş bulunuyorlar. Birbiriyle kıyaslanamaz şeyleri kıyaslamaya kalkmıyoruz. Zamanla bizim gezegenimizde de insanlar aynı derecede ilerleyecekler, şimdiden göğsümüzün kabarmasını gerektiren nedenler var. Gene de içimizi bir karamsarlık kaplıyor. Yeryüzünde insanlar tarihin bir savaşlar tarihi olduğu biçiminde yanlış bir kanıya saplanırlarsa diye ürperiyoruz. Bizim tuttuğumuz ilerleme yolu ta başından beri yanlış bir yol olamaz mı? Ne dersiniz? Geleceğimiz bir çıkmazla biterse ne yaparız? Nereye gidiyoruz? Sonumuz ne olacak? Eğer sonumuz bir felaketse, insanoğlu bunu mertçe kabul edip kötü sondan kaçınabilecek mi? Kaderin cilvesiyle dünya dışı bir barış içinde, toplu yaşamanın ilk tanıkları olarak biz iki kişi, dünyalıların geleceğinden hem büyük bir korku duyuyor hem de umutlanıyoruz. Umutlanıyoruz çünkü çelişkilerin savaşlarla çözülmediği bir başlangıç, bir arada yaşama başlangıcı örneği verdik. Orman göğsüler dünyamız hakkında çok şey biliyorlar. Bizlerle yakın ilişkiler kurma dileğinde bulundular. Pek doğaldır ki bunu yalnız merak dolayısıyla değil, insan mantığının bu büyük başarısını kutlamak, uygarlık verilerini değiş tokuş etmek, evrenin akıl taşıyan yaratıklarının düşünce ve ruh gelişimlerinde yeni bir çağı başlatmak için istiyorlar. Bizlerle yakından tanışma isteklerinde bizlerin düşündüklerinin çok ötesinde öngörüleri var orman göğüslülerin. Dünyalılara karşı ilgi duymalarının bir başka nedeni de evrenin iki ayrı gezegeninde boy vermiş iki aklın birleşmesi, ortak çalışması sonunda evrende insan yaşamının sonsuza değin uzamasının sağlanacağına inanmaları. Çünkü yararlanılan her enerji kaynağının bir gün gelip azalmaya yüz tutacağını, her gezegenin zamanla yok olacağını düşünüyorlar. Adamların dünyanın sonu sorunundan dolayı milyonlarca yıl öncesinden kaygılandıkları ortada. İşte bundan ötürü daha şimdiden evrendeki tüm canlı varlıklarla ilişki kuracakları yeni bir uzay haberleşme üssü kurma tasarısı üzerinde çalışıyorlar. Ellerinde bulunan ışık hızındaki uçuş aygıtları sayesinde isterlerse şimdi bizim dünyamıza gelebilirler. Fakat bunu dünyalıların çağrısı izni olmadan yapmak istemiyorlar. Başka bir deyişle zorla gelen konuklar durumuna düşmekten çekiniyorlar. Bizlerle temas sağlamak için çoktandır uğraşıyorlarmış. Dünyadan fırlatılan uzay araçları yörüngede uzun süre kalmaya başladıkları zaman orman göğüslüler bizimle görüşme vaktinin yaklaştığını anlamışlar ve kendilerinin ilk girişimde bulunmaları gerektiğine karar vermişler. Uzun boylu hazırlıklar yapılmış, o uygun anın gelmesi için beklenmeye başlanmış. Demek ki şans bize vurdu, yörünge istasyonuna gittiğimizde sinyalleri ilk değerlendiren bizler olduk. Orman göğüsü gezegenine varmamız gezegen çapında büyük bir olay yarattı. Gelişimizi görüntülemek için bölgeler arası uzaktan temas sistemi devreye sokuldu. Herkes bizi yakından seyrederken biz de çevremizi saran aydınlık havada binlerce kilometre uzaklıktaki yabancı gezegenlilerle yakın ilişkiler içine girdik. Bu sistemde karşınızdakini yalnız görmekle kalmıyor, sanki onunla yan yanaymışsınız gibi konuşuyor, elini sıkıyor, karşılıklı şakalaşıyor, kahkaha atıyorsunuz. Güzel insanlar şu orman göğüslüler. Bizler gibi onlar da bölgelere göre değişiklik gösteriyorlar. Saç renkleri bile koyu lacivertten açık gök mavisine kadar çeşit çeşit. Yaşlı insanların saçlarının bizimkiler gibi ağardığını gördük. Her bölge ayrı bir etnik topluluktan oluştuğu için insanlar bölgeden bölgeye değişik yapıdalar. Yukarıda belirttiğimiz bu konular ve bunlardan daha az şaşırtıcı olmayan bir niceleri hakkında dünyaya ya da pariteye dönüşte ayrıntılı bilgi vereceğiz. Gelelim şimdi en önemli konuya. Orman göğüslülerin bizden bir dilekleri var. Dünyayı gezmek istediklerini paritenin muhabiri sistemi aracılığıyla size iletmemizi istiyorlar. Gezi bizlerin uygun gördüğü bir zamanda gerçekleşecek. Bundan daha önce galaksiler arası bir uzay istasyonu kurulması için bir tasarı anlaşmayı yapmayı önerdiler. Kurulacak uzay istasyonu başlangıçta ilk görüşmeler için kullanılırken, sonra iki ayrı galaksideki gezegenlere gidiş gelişlerde sürekli üs olarak işe yarayacak. Biz onların bu isteklerini size iletiyoruz ancak orman göğüslülerle görüşmelerimizde bizi kaygılandıran başka nedenler var. Dünyalılar olarak bizler galaksiler arası böyle bir karşılaşmaya hazır mıyız? Düşünen yaratıklar olarak onlarla görüşmek için yeterince olgun muyuz? Toplumların karşılıklı uyuşmazlıkları, çatışmaları sürüp giderken onların adına bütün dünya adına görüşme masasına oturmada kendimizi yetkili görüyor muyuz? İnsanlar arasında yeni bir kapışmanın, yeni bir öncelik yarışının çıkmaması için konuyu Birleşmiş Milletler Örgütü'nden başka bir kuruluşa götürmemenizi yalvararak isteyeceğiz sizden. Bu örgüte götürdüğünüz zaman da bir ülkenin veto hakkını kullanması, daha doğrusu kötüye kullanması önlenmeli. En iyisi bu seferlik veto hakkı tümüyle kaldırılmalı. Kendi galaksimizin dışında bulunurken bunları düşünmek acı, içimizi burkan bir şey. Gel gelelim, dünya gezegeninde yaşayanları yani kendimizi çok iyi tanıyoruz. Şimdi gelelim bize, niçin böyle davrandığımıza. Yörünge istasyonundan birden kaybolmamızın nasıl bir şaşkınlık yarattığını, sonra da ne gibi olağanüstü önlemlere başvurmayı gerektirdiğini tahmin ediyoruz. Başınıza bu işleri açtığımız için çok üzgünüz. Meslek yaşamımızda karşımıza çıkan şansı geri tepmediğimiz, kendimizde bu hakkı görmediğimiz için uzay çalışmalarında eşi görülmedik bir durum yaratılmış oldu. Sıkı bir düzenin adamları, disiplinden ayrılmaması gereken kişiler olarak böyle bir yüce bir amaç için düzeni bozduk. Biliyoruz bunu. Ama izin verin, davranışımızdan dolayı vicdan sızısını kendimiz çekelim, kendi cezamızı kendimiz verelim. Şimdilik geçelim bunları. Bizi iyi dinleyin. Size evrenden bir sinyal gönderdik. Bugüne değin uzayın bilinmeyen bir galaksisinden, kavrayıcı yıldız sisteminden haber ulaştırdık sizlere. Mavi saçlı orman göğüslüler çağdaş bir uygarlığın yaratıcılarıdır. Onlarla görüşme dünyadaki yaşantımızda büyük çapta değişiklikler yaratabilir. İnsanoğlunun alın yazısını değiştirebilir. Her şeyden önce dünyalıların çıkarlarını gözeterek orman göğüslülerle karşılaşmayı göze alacak mıyız? Yabancı gezegenlilerin bizler için yaratacakları bir tehlike görmüyoruz. En azından bizim düşüncemiz bu. Onlarla temastan birçok yarar sağlayabiliriz. Dünyamızı kuşatan maddelerden enerji elde edilmesinden tutun da silahsız, zorlamasız, savaşsız bir düzen kurulmasına dek yaşamımızda bir nice devrimler gerçekleşir. Savaşsız düzen deyimi bile yadırgı gelebilir sizlere. Fakat orman göğsü gezegeninde oturan akıllı yaratıkların böyle yaşadıklarını insan aklının başarısı adına gururla bildiririz. Yer dirimsel yapısı bakımından dünyamıza epeyce benzeyen gezegenin insanları işte böylesine yüce bir düzene ulaşmışlar. Evrensel düzeyde yüksek bir uygarlığın yaratıcısı olan bu insanlar, akıl taşımamız yönünden kendileriyle akraba saydıkları bizlerle açık temaslarda bulunmak istiyorlar. Bunu yaparken de her iki tarafın çıkarlarının, duygusal tepkilerinin göz önüne alınması gerektiğine inanıyorlar. Dünya dışı bir uygarlıkla karşılaşmaktan dolayı şaşkına dönen, kendimizi bu uygarlığın etkisine kaptıran bizler, bir an önce dünyaya dönmek ve galaksimiz dışında başka bir galakside, kavrayıcı yıldızının gezegenlerinden birinde gördüklerimizi sizlere aktarmak için can atıyoruz. Tam 24 saat sonra, başka bir deyişle, bu telsiz konuşmasının bitiminden bir gün sonra Parite'ye dönmek üzere yola çıkıyoruz. Yörünge istasyonuna varınca bütünüyle ortak yönetim merkezinin buyruğuna gireceğiz. Orman göğsü gezegeninden sunduğumuz ilk iletimiz burada son buluyor. Kısa zamanda yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Ailelerimize heyecanlanmamalarını bildirin lütfen. Eş yetkili uzay adamı 1-2, eş yetkili uzay adamı 2-1. Olağanüstü yetkilerle donatılmış kurulların Convincia uçak gemisinde yörünge istasyonu Parite'de olanlarla ilgili olarak ayrı ayrı yaptıkları toplantılar son buldu ve her iki kurul kendi üst mercilerine danışmak için uçaktan ayrılmaya karar verdi. Bunun üzerine iki uçaktan biri San Francisco yönüne, bundan birkaç dakika sonra da ötekisi Vladivostok yönüne hareket etti. Convestia uçak gemisi her zamanki yerinde, Büyük Okyanus'ta Aleut Adaları'nın güneyindeki enlemlerde bulunuyordu. Gemide sıkı bir denetim vardı. Herkes görevinin başında tetikte bekliyordu. Kimseden çıt çıkmıyordu.